Ayrım 6. Beni nerede konuk edeceksin diye sordu. Arkadaşım burada değil, onun odasında kalırsınız dedim. Yarın dönmez değil mi? Hayır. Yaşamak için geldim çünkü, dedi. Bir mahkum için geri dönmek ölüm demektir. Yakalanırsam mutlaka öldürülürüm. Zavallı adam bana gelmek için kendisini tehlikeye atmıştı. Dışarıdan ışık görünmesin diye perdeyi çektim. Yatıp yatmayacağını sordum. Evet, dedi. Yeniden iki elini uzatarak iyi geceler diledi. Davetsiz konuğumu güvenlik içinde tutmak zorundaydım. Onu ev işlerimizi gören yaşlı kadının gözünden saklamak mümkün değildi. Ona sabahleyin memleketten amcamın geldiğini söylemeye karar verdim. Bu arada bekçiye gidip ışık çalmayı düşündüm. Merdivenler çok karanlıktı. Aşağı inerken ayağım köşede gizlenen bir adama takıldı. Adama orada ne yaptığını sordum ama cevap alamadım. Bekçiye koşup hemen gelmesini rica ettim. Dönerken ona merdivende gördüğüm adamdan söz ettim. Merdivenleri tepeden tırnağa aradık ama kimseyi bulamadık. Başka geceler değil de o gece merdivenlerde bir adamın saklanmış olmasından canım sıkılmıştı. Bekçiye içeri giren birinin görüp görmediğini sordum. Bekçi, saat 10 sıralarında bir yabancı sizi sormuştu. Amcamdı, dedim. Onu gördünüz mü bayım? Evet evet gördüm. Ya onun yanındaki kişiyi? Bir işçi, gri giysili ve koyu paltolu biriydi. Bekçi daha sonra merdivenleri indi ve ışığı yaktı. Ocağın önündeki sandalye üzerinde uyuyakaldım. Sabahleyin yaşlı kadın gelip beni erkenden uyanmış görünce çok şaşırdı. Çoktan giyinmiş, onun görünmesini bekliyordum. Derken yattığı odanın kapısı açıldı ve o dışarı çıktı. Ona, adınızı bilmiyorum dedim. Herkese amcam olduğunuzu söyledim. Tamam sevgili çocuğum, amca de bana. Gemide bir adınız var mıydı? Evet sevgili çocuk, Provis adını almıştım. Bu adı korumak istiyorsunuz. Evet sevgili çocuk, yoksa başka ada olsun mu isterdin? Gerçek adınız nedir? Magwitch, Abel Magwitch. Gece geldiğinizde yanınızda biri var mıydı? Yanımda mı? Hayır sevgili çocuk. Ama birisi varmış. Benimle aynı zamanda gelen biridir belki. Ama dikkat etmedim. Londra'da tanınır mısınız? Sanmıyorum. Eskiden tanınır mıydınız peki? Pek iyi değil. Çoğunlukla Londra dışında yaşardım. Mahkeminiz Londra'da mı görünmüştü? Hangisi diyerek keskin bir bakışla baktı. Sonuncusu. Evet diye cevap verdi. Bay Jaggers'ı ilk olarak böylece tanıdım. Jaggers benim avukatımdı. Biraz sustuktan sonra yaptıklarımın hesabını ödedim. Sizi tehlikeden nasıl uzak tutabileceğimizi bilmek istiyorum dedim. Ne kadar kalacaksınız ve ne yapacaksınız? Tehlike o kadar büyük değil dedi. Jaggers beni tanıyor. Sonra ve Mick var, sen varsın. Beni ele verecek kim var başka? Ne kadar kalacaksınız? Ne kadar mı? Geri dönmeyeceğim. Ölünceye kadar kalmaya geldim. Nasıl kalacaksınız? Nasıl korunacaksınız? Gözlük takarım, siyah elbiseler giyelim sevgili çocuk, diye karşılık verdi. Para her kapıyı açar. Saçlarımı kısa kestirir ve görünüşümü değiştiririm. O zaman kimse tanımaz beni. Ötekiler de vaktiyle öyle yapmışlardı. Ve hala da yapıyorlar. Estes Caddesi'nde bildiğim daireler vardı. Birinci katta amcam Bay Provis adına bir daire ayırttım. Sonra da ona elbise aldım. Dışarı çıkmışken Bay Jaggers'a uğradım. Bay Jaggers dikkatli olmamı söyleyince onun adamı geldiğinden haberi olduğunu anladım. Eve döndüğümde Provis'i keyifle sigara içer buldum. Yeni elbiselerini denedi. Sonra saçlarını kısacık kestim. Artık onun kişiliğinde bir mahkumun gizlendiğini anlamak imkansız hale gelmişti. Bir gece Herbert döndü. Üçümüz ateşin önüne oturduk. Ben Herbert'a bütün sırrımı anlattım. Sonra Provis'i Estes Caddesi'nde tuttuğum kendi dairesine götürdüm. Eve dönünce Herbert'a ''Artık ondan tek kuruş bile almayacağım.'' dedim. ''Birçok kişiye borçluyum zaten. Geleceğe yönelik bir zenginliğim yok. Yetiştirildiğim özel bir mesleğim de yok. İşe yaramazın biriyim ben.'' Herbert, ''İşe yaramazın biri sözünü etme.'' dedi. İlk işimiz onu gitmesi için ikna etmek. Sonra da kendi kendine uygun bir iş düzenlersin. Bu işi sonuna kadar birlikte götüreceğiz sevgili dostum. İçimiz rahatlamış bir şekilde el sıkıştıktan sonra yataklarımıza çevirdik. Ertesi sabah Provis kararlaştırılan saatte geldi. Ona hikayesini sormaya karar vermiştim. Yemeğimizi bitirdikten sonra bu fırsatı bulduk. Provis. Sevgili çocuklar, diye anlatmaya başladı. Pip bana yardım edip de deniz aşırı bir yere gidinceye kadar hayatım bir hapse girip bir çıkmaktı. O kasaba senin, bu kasaba benim, kasaba benim götürülüp duruyordum. Nerede doğduğum konusundaysa sizin ne kadar fikriniz varsa benim de o kadar var. Hatırladığım ilk şey yaşamımı sürdürebilmek için meyve çalmamdır. Adımın Abel McWitch olduğunu biliyordum. Küçükken herkes benden korkardı. Gezerek, dinlenerek, çalarak, kimi zaman da becerebildiğim kadar çalışarak, ki bu iş bana sıkıntı verirdi, adam oldum. 20 yıl kadar önce de Emsom'daki yarışlarda Compeyson diye bir adamla karşılaştım. Bu Compeyson özel bir okula gidiyordu. Güzel konuşuyordu. Beyefendiliğin yollarını biliyordu. Üstelik hoş görünüşlüydü. Bana, anladığım kadarıyla talihin çok açık değil, dedi. Evet bayım, hiçbir zaman da olmadı, diye karşılık verdim. Talih değişir, dedi Compeyson. Belki senin talihinde değişecek. Umarım zamandır, dedim. Ne yapabilirsin? Yerim ve içerim, dedim. Tabii bulabilirsem. Compeyson bana gülerek baktı ve 5 şilin verdi. Ertesi gün aynı yerde buluşmamızı söyledi. Ertesi gün buluştuğumuzda bana bir görev vermişti. Onunla birlikte iş görecektim. Compeyson'un işi çalınmış banknotları piyasaya sürmekti. Yüreği demirden daha sertti. Kafası şeytan gibiydi. Ben gelmeden önce Compeyson, Arthur adında biriyle çalışıyormuş. Birlikte yıllar önce zengin bir kadını dolandırmışlar. İkisi de bu işten büyük para elde etmiş. Ama Compeyson parasını saçıp savurmuş. Arthur da yoksulluk içinde ölmüş. Bu Compeyson'un tam etkisi altına girmiştim. Ona her zaman borcum vardı. Benden daha gençti, bilgiliydi ama acıma duygusu denen şeyden haberi yoktu. Sonunda ikimiz de yakayı ele verip mahkemeye çıkartıldık. Compeyson mahkemeye geldiğinde gerçek bir beyefendi görünüşündeydi. Onunla karşılaştırınca ben sıradan bir cani görünüyordum. Sonunda bana 14 ay, onda 7 yıl ceza verildi. Yargıç Compeyson'a kötü insanlarla işbirliği yaptığı için üzüntüsünü bildirmişti. Compeyson benim aleyhimde de konuşmuştu. Onun kafasını parçalamak istiyordum. İkimiz de aynı hapishane gemisinde olmamıza rağmen uzun süre onu göremedim. Çünkü günün birinde bir yolunu bularak kaçtım. Kıyıya çıkarak mezarlıkta saklandım. Seni ilk o zaman görmüştüm Pip. Sonra senden Compeyson'un bataklıkta olduğunu öğrendim. Onu yakalayıp yere yıktım. Suratını dağıttım. Ona şimdi seni süreye süreye geri götüreceğim dedim. O anda hiç kendimi düşünmüyordum. Tabii ki o çok daha iyi durumdaydı. Cezası da hafifti. Beni zincire vurup yeniden mahkemeye çıkardılar. Ama gördüğünüz gibi şimdi buradayım. Bir süre sessizlik oldu. Sonra o öldü mü diye sordum. Kim sevgili çocuğum? Compeyson. Eğer yaşıyorsa benim öldüğümü sanıyor. Bundan emin olabilirsin. Ondan bir daha hiç haber alamadım. Herbert bir kitabın köşesine kurşun kalemle bir şeyler yazmaktaydı. Previs gözünü ateşe dikmiş baktığı sırada kitabı önüme sürdü. Şunları okudum. Genç Haversham'ın adı Arthur'du. Compeyson da Bayan Haversham'ın evleneceği adamdı. Kitabı kapatıp Herbert'a baktım. Hiçbirimizden ses çıkmıyordu. Provis'e Estella'dan söz etmemiştim. Dışarı gitmeden önce Estella'yı görmeye karar verdim. Bayan Brantley'in hizmetçisi Estella'nın City House'a gittiğini söyledi. Ertesi sabah erkenden ilk arabaya atlayıp ben de yola düştüm. Bayan Haversham ateşin yanı başında bir sandalyeye oturmuştu. Estella da yanındaydı. Bayan Haversham beni görünce ''Seni hangi rüzgar attı buraya Pip?'' dedi. Estella'ya diyeceklerimi sizin yanınızda söyleyeceğim Bayan Haversham. Bu sizi şaşırtmayacak. Bana para veren ve öğrenimimi sağlayan kişinin kim olduğunu buldum. Mutlu bir buluş değil mi? Bu benim zenginliğimde, durumumda ya da herhangi bir şeyimde daha iyi gitmemi sağlayacak. Daha fazla konuşmamalıyım. Bu benim değil ama bir başkasının sırrı. Yani, dedi Bayan Haversham. Hakkınıza ilk yanılgıya düştüğüm zaman gerçeği söylemediniz. Akrabalarınızı cezalandırmak için yanılgımdan yararlandınız. Onların sizin paranızı istediklerini sanıyordunuz çünkü. Bayan Sarah Pocket hakkında belki haklıydınız. Ama hem Matthew Pocket'a hem de oğlu Herbert'a büyük haksızlık ettiniz. Onlar her zaman için iyi ve namusluydular. Bayan Everson, onlar senin dostların mı? Diye sordu. Yerlerini aldığımı sandıkları zaman bile dostum oldular. Onlar için ne istiyorsun? Bayan Everson, eğer dostun Herbert için biraz paraya kıyabilseydiniz, size gösterebilirdim ki... Ama onun bilgisi dışında olacak. Bilgisi dışında ne için olacak? Çünkü ben 2 yıl önce Herbert'a yardım olsun diye bir şeyler yapmaya başlamıştım. Bunu bilgisi olmadan yapıyordum. Bilmesini de istemiyordum. Başka? Estella'ya dönerek, seni sevdiğimi biliyorsun Estella, dedim. Estella bana baktı. Yüzünde bir değişiklik olmamıştı. Aşk nedir bilmiyorum, diye karşılık verdi. Bu konuda seni uyarmaya çalışmıştım, öyle değil mi? Üzgün bir biçimde, evet, doğru, dedim. Ama sen bunu anlamadın. Buraya gelmeden önce kasabada Bentley Drummond'ı görmüştüm. Onunla at gezintisi yaptığın doğru, değil mi? Çok doğru. Onu sevemezsin Estella, dedim. Onu asla sevemeyeceksin. Evlenmeyeceksin, değil mi? Estella Bayan Harrison'a baktıktan sonra, gerçeği niye söyleyecekmişim sana? Onunla evleneceğim, dedi. Estella, sevgili Estella, bunu yapamazsın. Haydi beni bir yana bırak, zaten öyle yaptın ya. Ama kendini düşün. Bentley Drummond sersemin biri. Seni nasıl onun karısı olarak görebilirim? Saçma, diye karşılık verdi Estella. Bir haftada beni aklından silersin. Aklımdan silmek mi? Sen hayatımın bir parçasısın, diye bağırdım. O gece Covent Garden'da bir odada kaldım. Ertesi gün saat 8 olmadan Wemmick'in Walworth'taki şatosuna gittim. Wemmick beni görünce, ''Merhaba Bay Pip, geldiniz demek.'' dedi. ''Evet, ama eve gitmedim.'' Wemmick adını almadan bana provisten söz açtı. Dün sabah bir mahkumun Avustralya'dan kaçıp Londra'ya geldiğini öğrendim. Ayrıca sizin Garden Court'taki dairenizin gözaltında tutulduğunu da öğrenmiş bulunuyorum. Kim tarafından? O kadarını bilmiyorum. Compeyson diye birini duydunuz mu? Evet, dedi. Londra'da mı o? Evet, şimdi size olanları anlatayım. Garden Court'a gitmiştim. Fakat sizi bulamayınca Herbert'ı bulmaya Clarker'e gittim. Büyük bir tedirginlikle, onu buldunuz mu? Diye sordum. Onu buldum. Ayrıntıya girmeden hazır orada değilken adamı daireden çıkarmasını söyledim. Ha, size şunu söyleyeyim Bay Pip. Ortalık yatışmadan kendinizi göstermeyin. Wemmick'a Herbert'in ne yaptığını sordum. Bay Herbert bir plan tasarladı. Bana genç bir bayanla evleneceğini söyledi. Babası yatak hastasıymış. Hayatını denizlerde geçiren bu adam şimdi pencereden gemilerin nehirde gidip gelişlerini seyrediyormuş. Evleri nehir kıyısındaymış. Bay Herbert bana oranın herhangi birini bir süre saklamak için uygun bir yer olup olmadığını sordu. Ben de buranın 3 nedenden dolayı çok uygun olduğunu söyledim. Birincisi sizin dairenize çok yakın olmaması ve şehrin işlek bölümünden uzakta olması. İkincisi Bayan Herbert'tan Provis'in esenliğiyle ilgili haberleri her zaman alabileceğiniz. Üçüncüsü de eğer Provis'i bir yabancı gemiye bindirmek isterseniz orada hazır bulunacağız. Wemmick'in sözleri beni çok rahatlatmıştı. Devam etmesini söyledim. Bay Herbert çok çabuk davrandı. Saat 9 sıralarında adını bilmediğim birini nehir kıyısına götürdü. Mill Pond Bank'e gidip tahta cepheli, 4 köşe pencereli evi buldum. Kapısında Vayan Whipple yazılıydı. Aradığım at buydu. Kapıyı çaldım. Kapıyı hoş görünüşlü ve yaşlı bir bayan açtı. Herbert hemen ortaya çıkıp beni oturma odasına aldı ve kapıyı kapattı. İşler yolunda Handel, dedi. Provis'i yukarıdaki dairede barındırmak Bayan Wimple için iyi bir şey. O çok iyi bir ev kadını. Annesinin yardımları olmasaydı Clara ne yapardı bilmiyorum. Bayan Wimple'ın yaşlı Graffenscream'in dışında dünyadaki kimseyle ilgisi yoktu. Bu onun gerçek adı mı Herbert? Hayır, hayır. Bu adı ben taktım ona. Adı Bay Berley'dir. Biz konuşurken içeri koyu saçlı, 20 yaşlarında güzel bir kız girdi. Herbert onu bana Clara diye tanıştırdı. Provis'le görüşünce Wemmick'le konuştuklarımızı anlattım. Herbert, bir fikrim var Handel, dedi. Kendi sandalımızda kürek çeker ve gizlice bir gemiye binebiliriz. Her gün kürek çekecek olursak halk bizi göre göre bize alışır. İş bir gemi bulmakta. Gemiyi bulunca oraya sandalımızla ulaşırız. Herkes de bizi her zamanki gibi gezintiye çıkmış sanır. Herbert'ın düşüncesini beğenmiştim. Bir sandal satın alıp nehirde küçük küçük kürek çekmeye başladım. Kimsenin dikkat ettiği yoktu. Çoğu zaman Herbert'le beraber kürek çekiyorduk. Her gün biraz daha uzaklara gidiyorduk. Provis de pencerede, perdenin aralığında bizi gözlüyordu. İşler yolunda gözüküyordu. Ama ben her zaman gözü altında bulunduğumuzu hissediyor ve bundan tedirginlik duyuyordum. Bir gün öğleden sonra sandalı bırakmış yürüyerek gidiyordum. Nerede yemek yiyeceğimizi düşünürken omzuma iri bir elin dokunduğunu hissettim. Bay Jaggers'ın eliydi bu. "Gel birlikte yiyelim," dedi. Önce özür dileyerek gelemeyeceğimi söylediysem de Bay Jaggers, Wemmick'in de davetli olduğunu söyleyince kabul ettim. Yemekte Wemmick bana Bayan Heversham'dan gelen bir notu verdi. Notta Bayan Heversham'ı beni görmek istediği yazılıydı. Ertesi gün gidip onu görmeye karar verdim. Bay Jaggers hizmetçisine seslenerek, "Bugün çok ağır iş görüyorsun Molly," dedi. Molly'ye bakınca onun Estella'ya son derece benzediğini gördüm. Birbirimize iyi geceler diledik. Kafamdaki yeni düşüncelerle eve gittim.